Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2019 sayısından Mehmet Lütfü Arslan imzalı Özün Şekle, Şekli Öze Feda Etme başlıklı yazıyı sunacağız. Zahir ve batın Rabbimizin iki ismidir. Zahir, aşikar olan, varlığı her şeyde açıkça görülen, batınsa varlığının hakikati akılların idrak ve kavrayışına sığmaktan münezzeh olandır. Allah Celle Celaluhu Hazretleri hem zahir hem de batındır. Bu iki kavramın aslında birbirinden ayrılamayacağının delili de işte tam bu manadır. O yüzden Rabbimize yalnız zahir ya da batın diye hükmedilmez. Hadid suresinin başında geçtiği gibi zahir ve batın denir. Zahir ve batın kavramları nimetler için de kullanılır. Nimetlerin zahir olanları görünen, fark edilen ve bilinenler, batın olanlarsa görünmeyen, farkında olunmayan ve bilinmeyenlerdir. İbn Abbas, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zahir ve batın nimetlerin ne olduğunu sormuş ve şu cevabı almıştır. Zahir nimet, İslam ve Allah'ın seni mükemmel bir şekilde yaratması, batın nimetse kötü amellerini gizleyerek seni rezil etmemesidir. Zahir ve batın kavramlarına ilişkin ayrım, başta ilimler olmak üzere hemen her sahada caridir. Amellerin zahiri dış uzuvlarla yapılan kısmı iken, batını kalbin hallerini kapsar. Temizlik beden ve ruh temizliği olarak ikiye ayrılır. Namazın zahiri kısmı tadili erkan üzere olmak, batını kısmı ise huşuyu temin etmektir. Oruç zahiren bedenle tutulur, batınense Resulullah Efendimizin nice oruç tutanlar vardır ki oruçtan onlara kalan sadece açlık ve susuzluktur hadisi şeriflerinde işaret edilen gönle ve zihne oruç tutturmayı muhtevidir. Sadaka zahiren muhtaca yardım etmek, batınense alanın hakikatte Allah Teala Hazretleri olduğunu idrak etmektir. Hac zahirde mali ve bedeni bir ibadettir. Batındaysa teslimiyet ve kulluğun tazammun eden bir tefekkürdür. İbadetler gibi günahların da zahir ve batını vardır. Dış azaların işlediği günahlar zahirdir, kalbin işlediği günahlar batınla ifade edilir. Hasılı şekil ve biçimi anlatan zahirle öz ve hakikate işaret eden batın, İdrak ve düşüncemizi şekillendiren iki temel kavram olarak oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Zahir ve batın kavramlarıyla ilgili üç esastan bahsetmek mümkündür. 1. Bu iki kavramın Rabbimizin zahir ve batın isimlerinin birlikte kullanılması zarureti gibi birbirinden ayrılması düşünülemez. Ayrım, eşyanın hakikatini anlamaya matuf pratik bir ayrımdır. Ne var ki bu ayrımdaki nükteyi kavramak ve iki kavram arasındaki dengeyi bulmak tarih boyunca hiç kolay olmamıştır. 2. Batın zahirden önce gelir. Bu tıpkı bedenin ruha, huşunun namazın bedeni hareketlerine üstünlüğü gibidir. Ancak biz zahire göre hükmederiz denilmiş, hatta zahire muhalif her batın batıl görünmüştür. 3. Zahir ve batın ya da bizim ifade ettiğimiz şekliyle şekil ve öz arasındaki ayrım, kainatın üzerine oturduğu denge ve nizamın insana bakan tarafındaki imtihanın gereğidir. Ne öz şekle ne de şekil öze feda edilmez. İnsan bununla sınanır. Birçoğunun da ayağı burada kayar. Bugün İslam ümmetinin yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi, özellikle sünnete dair yaklaşımda şekil ve öz arasındaki dengeyi muhafaza noktasında ortaya çıkmaktadır. Ya şekil öze feda edilmekte ve sünnetin dış tezahürleri hafife alınmakta ya da şekil çok öne çıkartılmakta ve söz konusu tezahürler özü zedeleyecek bir abartıya konu olmaktadır. Halbuki Rabbimiz İslam ümmetini mutedil ve ılımlı olarak tarif etmiştir. Sünnet hem öz hem de şekliyle birlikte dengelenen bir hayat tarzıdır. Bu hayat tarzının zahirde ve batında muhafazası, Allah'ın insanlar üzerindeki en büyük nimeti olan ve razı olduğunu ifade ettiği dininden istifade için şarttır. Hüsranın fabrika ayarı olduğu şu alemde felah ve necat isteyen sünnette buluşmak zorundadır. Sünnet, ümmetin çimentosudur. Bizi Endonezya'daki, Afrika'daki ya da Kamçatka'daki kardeşimizle aynı bakış, görüş ve yaşayışta birleştiren ortak zemin sünnettir. Yoluna kurban olacağımız Fahri Kainat Efendimizin yaşadığı hayatın en ince ayrıntısına kadar tespit edilmiş şekli hepimizi bir rahmet şemsiyesi gibi altına toplamıştır. Biz kadın erkeği, siyahı beyazı, zengini fakiri, genci yaşlısı, ümmisi, alimi, engellisi sağlamı bütün kardeşlerimizle orada tanışır ve anlaşırız. Bunun için aynı dili konuşmamız, aynı mekanı paylaşmamız gerekmez. Biz birbirimizle öyle bir dille anlaşır, buluşmadan ve görüşmeden öyle bir halle birbirimize benzeşiriz ki düşmanımız karşımızda aciz kalır. O dil sünnetin dili, o hal sünnetin halidir. Sünnet bir yaşama sanatıdır. Tıpkı bedenle ruh arasındaki mahiyetine vakıf olunmaz bağ gibi sünnetin özüyle şekli arasında da ilginç bir irtibat vardır. Bu irtibat birini diğerine feda etmeye manidir. İdrak edilebilecek boyutları varsa da bu irtibat temelde ilahi bir mahiyete sahiptir. Hakikat ve hikmetin zamana, mekana ve insana temasıyla ortaya çıkmış bir güzel yaşama rehberidir. Bu yüzden büründüğü şekil, biçim ve tarz sebepsiz ve gayesiz değildir. Onu sadece özden ibaret sayıp şeklinin zamanının geçtiğini düşünenler de, şekil perestliğe düşüp özünü kavrayamayanlar da aynı şekilde yanılmaktadırlar. Sünnetin ne özü ne de şekli tek başına ele alınamaz. Öz, şeklin muhafazasıyla, şekil de özün ifasıyla kaimdir. Öz ve şekil ilişkisi Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neyi niye yaptığıyla nasıl yaptığı arasındaki irtibata mebnidir. Bu anlamda o en güzel örnektir. Bu örnekliğin iyi anlaşılmasının yine Kur'an'ımıza göre belli şartları vardır. En güzel örnek, ancak Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden kimseler için söz konusudur. Bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almayanların Allah ve ahirete ilişkin bir beklentileri olamayacağı şeklinde anlaşılabilir. Yine bu ayet, Peygamberimiz Efendimiz'in örnekliğinin ancak gayba iman etmek ve çok zikretmek şeklindeki bir çabaya girişenlerin harcı olabileceğini de gösterir. Onu onun derdine düşmeden anlamak mümkün değildir. Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmek, her anı ona referansla kıymetlenen, son nefese kadar bu kıymetin muhafazayla sürecek bir mücahede iklimine girmek demektir. Onun hayata yöneldiği gibi yönelmeden, dünyaya onun baktığı yerden bakmadan, insan, zaman ve mekan algımızı onun mektebinde terbiye etmeden ideal insan kıvamına erişmemiz mümkün değildir. O, Rabbimizin hem kulu hem de Resulüdür. Taşları çatlatacak ilahi beyanı kalbine peyderpey almış, o beyanla terbiye olmuş, bir yandan beraberindekileri eğitirken, diğer taraftan da Allah'ın kıyamete kadar razı olacağı bir dini bütün insanlığa tebliğ etmiştir. Seyyidül Kevneyn Efendimiz göklerle yer arasındaki zor ve dehşetengiz irtibatın merkezindeki insandır. O, masum yetim, güzel ahlakı, temiz nasiyesi ve duru siretiyle göklerden gelen sözlerin yerde yürüyen canlı kanlı bir merkezi olduysa, onun örnekliğini arzu edenler de benzeri bir yol tutmak zorundadırlar. O yol aynı türden bir gayret ve adanışın ardına düşmüş güzel ahlak çabasıyla açılır. O yol, kire batmış bir dünyada temiz kalma iradesini dipdiri tutmakla açılır. O yol, arınmayı başlıca gayesi haline getirmiş duru bir sirete sahip olma gayretiyle açılır. O yol, uyanıkken rüya görmekle en zor zamanda Kisra'nın, Şam'ın, Yemen'in anahtarlarının müjdesini vermekle, Halet-i Nezd'e sevgili kelimesine dönüp ''Ağlama kızım, babam bir daha acı çekmeyecek'' diyebilecek bir öte dünya ve Refik-i Âlâ aşkıyla açılır. Bu yol aşk, şevk ve merhametle bezenmiş Muhammedi fıtratın yoludur. Rahmetellil Alemin Efendimizin davranışlarını öğrenmek, anlamak ve hayatımıza tatbik etmenin esas gayesi, hayata onun baktığı yerden bakmak, dünyaya onun verdiği kıymeti vermek, ümidi, korkuyu ve sevinci onun algısı çerçevesinde yeniden tarif etmek içindir. Hatem-ü Nebiyyin Efendimiz hayata nasıl yaklaşır, insanları nasıl görür, muamelesini neyin üzerine bina eder, ne tür bir hayat tarzının temsilcisi ve tebliğcisi olarak yaşardı? Öncelikleri nelerdi, neyi dert eder, neyin korkusunu taşırdı, neyle ümitlenir, nasıl bir haleti ruhiyede yaşardı? Bu soruların cevabını bulmaya doğru açılan kapıda şekil ve öz ayrımı olamaz. Orada şahit olunan her düstur anlaşıldığı kadar değil, izinden gidilenin büyüklüğü ölçüsünde muteberdir. Öz ve şekil ayrımında her ne kadar öz şekilden önde görülse de özün ifası ancak şeklin muhafazasıyla mümkündür. Yapmadan bilemez, bilmeden eremez, ermeden hakikatine giremez, hakikatine girmeden dirilemeyiz. İş şekli korumakla başlar, özü kavramakla devam eder ve sünnette fani olmakla nihayete erer. Fena bulan şekille öz arasında aslında kopmaz bir bağ olduğunu idrak etmiş, Resulü Sekaleyn Efendimiz'in hayat tersine ait her detayın aslında felah ve necata götüren bir mahiyeti olduğunu görmüştür. Hatı zatında bu görüşün bir eriş ve zevk ediş kıvamı olduğu sünneti tatbik ederek yaşayanın arı, duru ve pak halinden bellidir. Sünneti yaşayanlar, en güzel insana benzemek yarışında aynı kulvarda yol alanlardır. Bu bahtiyarlar, hangi çağ ve mekanda yaşarsa yaşasınlar, fıtratın tabii güzelliğini aksettirme anlamında birbirlerine benzerler. Bakışları ibret, sözleri hikmet, sükutları tefekkür olan bu güzel insanlar, sünnetin rahmet, merhamet ve selamet çağrısıyla dirilmeyi, ondaki her şekli kaideyi tavizsiz ve şeksiz tatbik edebilme hassasiyetiyle başarmışlardır. Onların yüze ferahlık, gönle sükunet ve göze şifa duruşları bir şekil ve öz ahengi olan sünnete şekil ve öz ayrımı yapmaksızın bağlılıkları nispetinde olmuştur. Bundan sonrakiler için de durum değişmeyecektir. Sünnet, olgunluğun ve kurtuluşun adresini arayanlar için şekil ve öz ayrımına gitmeksizin tatbik edilmesi şart bir sonsuzluk rehberi olarak ışıldamaya devam edecektir. Değerli dinleyenler, Mehmet Lütfü Arslan'ın kaleme aldığı Özü Şekle, Şekli Öze Feda Etme başlıklı yazıyı paylaştık ve şimdi de Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Zahir Batın Dengesi başlıklı yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Zahir, bir şeyin görünen yüzü, duyu organlarıyla hissedilen ve bilinen yanı, batınsa işlerin görünmeyen ancak tefekkür ve ferasetle anlaşılan deruni, manevi tarafıdır. Zahir batını iç dışı tamamlar, biri olmadan diğeri kıymetini yitirir. Ne var ki bu iki unsur dengeli ve Allah'ın emrettiği şekilde olmalıdır. tarih boyunca bu iki kavram arasında dengeyi sağlamakta sıkıntı yaşanmıştır. Bazı Müslümanlar dinin zahiri kurallarını yerine getirmeyi önceleyip iç manasını ihmal ederken, bazıları da önemli olan manadır, şeklin bir kıymeti yoktur diyerek dinin zahiri kurallarını önemsiz görmüşlerdir. Bu konuda birkaç örnek verecek olursak, bazı kardeşlerimiz namazlarını ihmal ederler. Bunu yaparken de namaz kılıp da günah işleyenleri örnek gösterip onlara göre bizim kalbimiz daha temiz diyerek kendilerini savunurlar. Ayette geçtiği üzere gerçek namaz insanı tezkiye eder, kötülüklerden alıkoyar ama namaz kılınmadığında kulluk yerine gelmiş olmaz. İnsan Rabbinin emirlerini dikkatle yerine getirmeli ama bu emirlerin hikmetlerini ve batıni manalarını da zayi etmemelidir. Meseleye tasavvufi açıdan bakarsak tabii ki sufilerin öncelikle vazifesi dinin manevi boyutunu yani iç alemini deruhte etmektir. Bu sebeple tekkelerde ilmihal kitaplarından çok edep ve ahlak kitapları okutulur. Zaten sufinin şeriatı genel hatlarıyla bildiği ve yaşadığı varsayılır. Buna binaen dervişe amelde ihlası, namazda huşuyu, kalpte muhabbetullahı yakalama eğitimi verilir. Namaz, oruç, zekat gibi dinin dış boyutu daha çok medreselerde öğretilir. Böylece tekke ile medrese birbirini tamamlar ve din kamilen yaşanır. Son zamanlarda materyalist ve kapitalist sistemler Müslümanları kendilerine köle edemeyince onları düşman ilan etmişlerdir. Zira İslam, müminleri maddeye ve alışverişe köle olmaktan kurtarmıştır. Durum böyle olunca Müslümanları diğer din saliklerinden farklı kılan başörtüsü, ahlak anlayışları, ticaret hukuku gibi meseleler hususunda kötüleyici yayınlar yapılmıştır. İş o noktaya gelmiştir ki cuma namazındaki savunmasız müminleri öldürmekten tutun da tesettürlü hanımları tacize kadar pek çok saldırılar batı aleminde olağan hale gelmiştir. Demek ki Rabbimizin emrettiği zahiri emirler hak düşmanlarını, şeytanın avanelerini rahatsız etmekte, onlar İslam'ın bu tür zahiri emirlerinin göz önünde olmasını istememektedirler. Bu durumda bize düşen şeriatımızın tüm şeairinin hem İslam aleminde hem de gayrimüslim dünyada yaşanması için gayret göstermektir. Bu ise tarih boyunca hiç de kolay olmamıştır. Müminler bu hususta çok büyük bedeller ödemiş ve ödemektedirler. İmam Rabbani kendi döneminde şeriatı yaşama konusunda çekilen sıkıntıları şöyle ifade eder. Bir asırdır İslam'ın garipliği sürmekte olup şu anda varabileceği en son noktaya varmıştır. Ehli küfür İslam topraklarında şeriat ahkamını tamamen ortadan kaldırmak istemekte, hatta İslam'ın ve Müslümanların izini yeryüzünden silmek için çabalamaktadırlar. İş o noktaya ulaştı ki şayet bir Müslüman İslam'ın şiarı olan bir ameli yapmak istese ona ölüm acısı tattırıyorlar. Günümüzde de şeriatın ahkamını yaşamak her geçen gün zorlaşmaktadır. Zira nefislerin putlaşmasıyla Kur'an ve sünnet insanlara zor gelmekte, insanlar başıboş bir şekilde keyiflerince hayat sürmek istemektedirler. Dinimizin hemen her konudaki hukuki yapısını savunmak bile zorlaşmıştır. Bu zor imtihanı kolayca aşmak için bazı tarikat çevreleri dinin batıni yönünü öne çıkararak şeriatı iptal etmeyi, bir yandan maneviyat derken diğer yandan da şeriatın ahkamını farklı tevillerle işlevsiz hale getirmeyi kendilerine çıkar yol olarak görmüşlerdir. Bu çevreler ayetleri, hadisleri kullanmakta, özellikle de Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve İbn Arabi gibi sufilerin sözlerini kendilerine delil getirmektedirler. Böylece bir yandan insanların dini duygularını tatmin ederken, öte yandan şeriatın kurallarını fark ettirmeden iptal etmekte, İslam'ın adeta içini boşaltmaktadırlar. Batı'dan da ciddi destek gören bu anlayış, yüce dinimizi diğer dinler gibi sadece ahlaki bir nizama indirgemektedir. Bizim kalbimiz temiz, zaten şeriat insanın iç alemini temizlemek için gelmiştir. Temizlik tamam olunca şeriata ne hacet gibi bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Bu tür gruplar dini açıkça inkar etmemekte, sadece şeriat kurallarının önemli olmadığını, asıl önemli olanın insanın maneviyat dünyası olduğunu dillendirmekte, şeriat olmadan da insanın maneviyat ehli olabileceğini iddia etmektedirler. Bu tür gruplar dinin şeklini feda ederek tasavvufun sadece tefekkür, zikir ve sema gibi uygulamalarını öne çıkarmaktadırlar. Zira bu tür mistik uygulamaların benzerleri olan meditasyon ve yoga hemen her yerde kabul görmektedir. Bu durumda şeriatı ve dinin zahirini öne çıkarıp da başkalarıyla çatışmaya ne hacet vardır? Dine açıkça cephalan kesimlerle uğraşmak ve onların planlarını ortaya çıkarmak kolayken bu tür gruplarla anlaşmak veya onlarla mücadele etmek son derece zordur. Çünkü bu anlayış imanı reddetmemekte, sadece onun zahiri tezahürlerini gereksiz görmektedir. Ayrıca bu tür mistik yaklaşımlar, maddi hazlar peşinde koşmaktan yorulan modern insana geçici bir huzur vermekte, onların kirlenen vicdanlarını da rahatlatmaktadır. İnsanlar böylece hem şeriatın getirdiği kısıtlamalardan kurtulmakta, öte yandan da ahirette çilesiz cennetin yüce makamlarına kavuşmaktadırlar. Aslında bu kesimlerin yaptığı batını temizlemek değil, batılı ve batınılığı insanlara din kisvesi altında pazarlamaktır. Tasavvuf, batını ihya ederken şeriatı da ikmal eder. Dinin en küçük bir zahiri kuralından bile taviz vermez. Aslında sufilerle batıniler arasında çok ince bir çizgi vardır. Şöyle ki, hem sufi hem de batıni hak dostlarına ait güzel sözleri kullanır. Uzaktan bakıldığında bu iki kesim arasında ciddi bir fark yokmuş gibi görünür. Ama yakından bakıldığında bu iki yaklaşım temelden birbirine zıttır. Sufiler, Allah'ın dinini Allah'ın istediği şekilde zahir ve batın dengesi içinde yaşarlar. Her tür haramlardan kaçarlar, Allah'ın emirlerini zor da olsa yerine getirirler. Batınilerse dinin sadece maneviyat tarafını aldıklarını iddia ederler, muhabbetten, marifetten, Allah dostlarının yüksek manalar ifade eden sözlerinden bahsederler ama hayat tarzları materyalist ve pozitivist hayat görüşüne göre organize olmuştur. Hiçbir zaman gayrimüslimlerle çatışmazlar, onlarla daima uyum içindedirler. Her dinin kendi inananlarını cennete götüreceğine inanırlar. Tesettürün, faizin ve diğer zahir uygulamaların önemli olmadığını düşünürler. Bu tür şer'i uygulamalar bir bedel ödemeyi gerektiriyorsa kolayca bunlardan vazgeçerler, kimseyle kötü olmak istemezler. Halbuki samimi sufilere göre hiçbir maneviyat şeriatsız, kuransız ve şekilsiz olamaz. Özellikle İmam Rabbani'ye göre şeriat hakikatin bizzat kendisidir ve tasavvufun amacı şeriatın sevilerek yaşanmasına hizmet etmektir. İmam Rabbani bu durumu şöyle ifade eder. Tasavvufun bir başka maksadı da fıkhın emirlerinin severek yapılmasını sağlamak, nefsi emmare tarafından çıkartılan zorlukları ortadan kaldırmaktır. Bu fakirin kesin inancı şudur ki, tasavvuf yolu şeriat ilimlerinin hizmetçisidir ve asla bu ilimlere ters düşmez. Ben bu konuyu kitaplarımda ve risalelerimde derinlemesine araştırdım. Bu gayeyi gerçekleştirebilme açısından tarikatlar arasında Nakşibendi tarikatının seçilmesini yerinde buldum. Sufilere göre zahire muhalif her batın batıldır. Tarikat ve şeriat bir bütündür. Birbirinden ayrı değildir. Birini inkar eden diğerini de inkar etmiş olur. İmam bu durumu şu sözüyle ifade eder. Tarikat ve hakikat şeriatın hakikatinden ibarettir. Onları şeriattan ayrı düşünmek ilhattır, dinsizlik ve zındıklıktır. Bu sebeple sufiler fıkı, Kur'an'ı ve sünneti bilmeyen kimselerin peşinden gitmenin doğru olmadığını söylerler. Mesela sufilerin önde gelen imamlarından olan Cüneyt el-Bağdadi şöyle der. Bu tasavvuf ilmimiz Kur'an ve sünnette kayıtlanmıştır. Sülukundan önce Kur'an okumayan, hadis yazmayan ve fıkıh öğrenmeyen kimseye uymak caiz değildir. Tasavvufun ana omurgasını oluşturan nakşilik, kadirilik, şazelilik, rifailik, halvetilik, ricanilik ve benzeri gibi tüm tarikatlarda dinin şekli uygulaması olan şeriat son derece önemliyken, nevzuhur bazı tarikat kolları veya müteşeyyihler maalesef bu hususta zafiyete düşmüşlerdir. Onlara göre manevi kemalat şeriatsız da olabilir. Zira şeriat işin kabuğudur, özü değildir. İmam Rabbani Hazretleri bu tür iddialara şu cevabı verir: bütün evamiri ilahiye ve peygamberler kulu nefsin heva ve hevesinden kurtarıp Hakk'a bağlamak için gelmiştir. Her ne miktar şer'i amel işlenirse o miktar nefsani arzu zahil olur. Bunun içindir ki şer'i hükümlerden birisini icra etmek, nefsani arzuların izalesi için 1000 senelik riyazetten ve bu uğurda uğraşmaktan daha faziletlidir. Yapılan bütün mücahede ve riyazetler, şeriatı garra gereği olmayınca nefsini arzularım takviye ve teyit eder. Brahmanlar ve Hindular riyazet işinde hiçbir kusur etmedikleri halde, şeriatın tarif ve edebine göre yapmadıkları için Hak adına kendilerine hiçbir faydası olmamıştır. Dini konularda batini tutumun bir diğer aşırı ucu da şeriatçılık adı altında dini kuru bir kurallar yığını olarak görmek, dinin manevi boyutunu tamamen ihmal etmektir. Son zamanlarda ortaya çıkan Vahabilik, Selefilik ve hatta bunların bir ürünü olan Talibancılık ve IŞİD anlayışıdır. Bunlar için önemli olan dini kuralların manevi tarafına ve hikmetine bakılmaksızın zorla da olsa uygulanmasıdır. İşin ilginç yanı hem batıni hareketler hem de aşırı selefi hareketler tüm hasmane tutumlarını samimi Müslümanlara yöneltmişlerdir. Birbirine zıt bu aşırı uçlar aslında aynı görevi ifa etmektedir. Batıni akımlar İslam'ın içini boşaltırken selefi akımlarda dinin cezai yaptırımlarını adalete riayet etmeden uygulayarak dünya kamuoyunun nefretinin İslam'ın üzerine yönelmesine hizmet etmekte, İslam'ın merhamet ve adaletini perdeleyen bu zalimane uygulamalar neticesinde İslam'a girmeleri muhtemel nice insanları dinden çıkartmaktadırlar. Allah Teala bizleri bu tüm aşırı uçlardan korusun. İslam'ın şeriat, tarikat ve hakikat boyutunu beraberce yaşamayı bizlere nasip etsin. Amin. Değerli dinleyenler, Sesi Dergi'de bu akşam son olarak Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2019 sayısından Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Zahir Batın Dengesi başlıklı makalesini yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yarın akşam tekrar yeni yazılarla birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.